güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalı. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle ve ümitle karşılayalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, yüzümüzü güneşe dönüyor, uzaklara, çok uzaklara selam gönderiyoruz. Her gün 15.05'ten 15.55'e kadar buradayız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında. Sevgili dinleyicilerimiz, 19. Türk Tarih Kongresi 3-7 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara'da düzenleniyor. İlki 1932'de Türk Tarih Kurumu kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında başlatılan tarih kongrelerinin dününü, bugününü Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Birol Çetin'le konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Trakya Üniversitesi Göç ve Mübadele Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Edirne'de düzenlenen Göç Türküleri Konseri ve Göç Fotoğrafları Sergisi'nin detaylarını Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler hocamızla konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Gurbete düştü, hazin hazin ağlar gönül. Yolumuz gurbete düştü, hazin hazin ağlar gönül. Araya hasretlik girdi, dertli dertli ağlar gönül. Garip garip ağlar gönül, hazin hazin ağlar gönül. Araya hasretlik girdi, dertli dertli ağlar gönül. Garip garip ağlar gönül, hazin hazin ağlar senin eserin. Sinemi yaktı kederin. Bu mudur senin eserin? Sinemi yaktı kederin. Ölsem de olmaz haberin. dertli dertli ağlar gönül. Garip garip ağlar gönül. Hazin hazin ağlar gönül. Ölsem de olmaz haberin. Dertli dertli ağlar gönül. Garip garip ağlar gönül. Hazin hazin ağlar gönül.
Güne Bakan başladı, devam ediyor. Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Birol Çetin hocamız stüdyomuzda. Değerli hocam hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca saygılarımı sunuyorum tüm
hocam,
dinleyenlere.
Çok teşekkür ediyoruz. Asıl biz teşekkür ederiz. Şu an o kadar yoğunsunuz ki, o kadar yoğunluğun arasında bize zaman ayırdığınız
sağ
için,
olun.
Dinleyicilerimize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederiz.
Sevgili dinleyicilerimiz, 3 Ekim'de başladı 19. Türk Tarih Kongresi ve 7 Ekim'e kadar devam edecek. Sayın Çetin'le detayları konuşacağız ama bu senekine geçmeden önce değerli hocam, ilk 1932 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında başladı tarih kongreleri ve kurumumuz kuruldu.
Evet.
Dilerseniz o yıllara bir dönelim. Hangi amaçlarla kurulmuştu?
Tabii çok önemli bir yerden başlamak gerekiyor. Şimdi o yıllar İkinci Dünya Savaşı öncesi ciddi siyasi çalkantılığın olduğu bir dönem aslında. Yani böyle karışık bir dönemde kongre düzenlemek, işte bilimsel diplomasi diyoruz buna, çok kıymetli gerçekten. Dünyada bakın, bu sene 19.sü. Bu kadar ara vermeden devam ettik.
Ve her yıl.
4 yılda bir yapıyoruz. Şu anda tarih alanında böyle bir mecra yok maalesef dünyada. Bakın o kadar büyük bir öngörüdür ki bu. Bilim adamlarının bir araya getirilmesi, tarihi konuları konuşmak, dünya meselelerini konuşmak. Bakın tarih diplomasiyle çok içe bir konudur.
Evet.
Mesela Ahmet Cevdet Paşa'nın bir sözü var. Tarih bilmeyen diplomat pusulasız kaptana benzer diyor. Dolayısıyla diplomasi konuşulacaksa tarih birinci sıradadır. Dolayısıyla böyle karışık bir dönemde kongre düzenlemek, bilim adamlarını o zamanın imkanlarında, şu anda çok kolay yani ulaşım imkanı, bir araya getirmek, onların birbirlerini tanımasına sebep olmak. İşte aslında bir sürü biz yılda mesela 15-20 bazen 40-50 tane etkinliğe destek veriyoruz yani üniversitelerimizle beraber. Hı hı. Tarih konularında, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi alanlarında. Fakat bunun şöyle bir önemi var. 4 yılda bir yaptığımız için bütün tarih camiasını, yurt dışından olsun, bizim kendi tarihçilerimiz bir araya getiriyoruz. Onların bir arada olmaları çok kıymetli.
Evet.
Şimdi biz 4 gün boyunca sabah akşam beraberiz. Yani sadece herkes sunumunu yaptıktan sonra ayrılmıyor. Yani orada yeni çalışmalar, mesela bugün çok heyecanlı bir aslında olaya şahit oldum. Bizim de bilim kurulu üyemiz aynı zamanda Karacahisar Kalesi'nde kazı yapıyor. O da sunumu vardı ilk gün. Mesela heyecanla bana geldi bir bugün bulunan ama epeydir aranıyordu. İlk parayı Osman Gazi'nin bastırdığı parayı bulduk diye fotoğrafını paylaştı. Evet. Mesela bu tür işte bilim adamlarının birbirlerinden haberdar olması yapılan. Çünkü bakın siz belki o konuyu atlamış olabilirsiniz, aklınıza gelmemiş olabilir. Birisiyle paylaşırken farklı bir gözle işte şuna da baktınız mı? Şu kaynakta ben görmüştüm. Mesela bunlar gerçekten kıymetli şeyler.
Tabii disiplinler arası bir çalışma söz konusu.
Çünkü bakın hatıratlar var, binlerce cilt hatırat var. Bazen yani şöyle hızlıca tarih okuyamazsınız. Evet. O satır satır hepsini okumanız lazım. O arada bir detay belki bütün tezinizin yıkacak veyahut da yönünü değiştirecek. Bir ufacık detay, bir bilgi. Onun için tarihçilik zor bir alan. Gerçekten zor. Benim alanım iktisat tarihi. Yani bir sürü muhasebe kayıtlarını elden geçirmem lazım. Rakamları, istatistiksel olarak da onları analiz etmem lazım. Bir şey söyleyebilmek o kadar kolay değil. Yani sadece bir kaynaktan da yazamazsınız. Çapraz bazı kaynakları kullanmanız lazım. Yani tarih ayaküstü konuşulacak bir konu değil açık söylemek. Çok zahmetli. Gerçekten çok zahmetli. Şimdi ben biraz da kurumumuzdan bahsedeyim.
Tabii ki,
fırsat
tabii
bulmuşken.
Ki.
Kurucumuz Atatürk büyük bir öngörüyle tarih kurumunu kurduğu gibi bizim akademik özelliğimizi de çok önemsemiş. Devlete bağlı bir kurum olarak aslında kurmamış. Dolayısıyla kendi mirasından da bağımsız olalım diye. Onun için Türkiye'de sadece Türk Tarih Kurumu Uluslararası Akademiler Birliği üyesidir. O açıdan da dünyada da bir yerimiz var. Belleten dergimiz mesela. Evet. 306. sayısını yayınladık. Dolayısıyla bir iki dergimiz daha var. Onlardan da bahsedeyim. Belgeler ve Höyük dergimiz var. Toplam bugüne kadar bakın 3150 adet müstakil makale yayınlamışız. Yine bu 91 yılda 2100 bilimsel eser, bunlar da tabii hep arşiv kaynaklarına dayalı, ciddi bilimsel çalışmalı. Bizim biraz eleğimiz çok sıktır. Dolayısıyla yayın komisyonlarımız, hakemlerimiz gerçekten, çünkü tarih kurumu bir kitabı yayınlıyorsa tartışmaya yer olmamak zorundadır. Dolayısıyla bugüne kadar biz kurucumuz Atatürk'ün gösterdiği bir istikamet var. Görevimiz, onun da bize verdiği vazife, Türk tarihinin tüm yönleriyle ve bilimsel yöntemler kullanarak ortaya çıkarmak. Temel vazifemiz bu. Dolayısıyla demin de bahsetmiştim, kongrelerimiz çok önemli. Bugüne kadar 18 tane, inşallah yarın son günümüz. Bu kongremizle 19.sunu gerçekleştireceğiz. Ben bu kongre öncesinde bugüne kadar 18 kongrede ne yaptık? Onların bir listesini çıkarttım. Bakın bugüne kadar 3017 tane bildiri sunulmuş ve bunların hepsini yayınladık. 3017 tane. Bu 19. kongremizde de 233 bildirimiz var. Bunun 63'ü 24 ülkeden çeşitli bilim adamlarımızın katılımıyla yine tarih camiasına sunulacak. Bunları da hemen yayınlayacağız. Şu da vardı. Kongrelere tabii tarihçi olunca ilk kongrelerden başlayarak neler konuşulmuş, neler tartışılmış, hangi konular ön plana çıkartılmış. Evet. Hep bunlara baktım. Yani acaba o gün söylenmiş, bugün bizim unuttuğumuz bir alan var mı diye. Şunu gördüm. İlk iki kongrede hususen arkeoloji ve antropoloji alanlarındaki eksikliğimiz hep vurgulanmış. Yani o zaman tabii imkanlarımız sınırlı. Savaştan yeni çıkmışız. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarını biliyoruz. Hep denmiş ki keşke bunların sayısı artırılsa. Mesela Alacaöyük kazısı bizim Türk Tarih Kurumu'nun ilk kazıdır Cumhuriyet döneminde. Bizzat kendi yerinde de kurucumuz kazı çalışmalarına nezaret etmiştir. Dolayısıyla buna baktım. Hep bu eksiklik. Bu sene de açılış oturumumuzu arkeoloji sanat tarihine ayırdık. Çok güzel oldu gerçekten. Hem Kültür Bakanlığımızın Küvan Genel Müdürü sağ olsunlar son yapılanları bize anlattılar. Böyle başladık. Tabii şunu da anlatmam icap ediyor. Kültür Bakanlığımızın son 3 yıldır bir açılımı var. Bu kazı destekleriyle ilgili 12 aylık kazılar. Biz de 3 yıldır bu kazılara destek veriyoruz Türk Tarih Kurumu olarak. Mesela bu sene ben kaç tane kazıya destek verdim, onların sayılarını söyleyeyim. Bu sene 141 kazıya destek verdik. Ayrıca sahada bizim 310 civarında bizim kadromuzda olan arkeoloğumuz var, sanat tarihçimiz var. O kazılarda görevliler. Yine aynı şekilde bizim müstakil olarak, bakanlıktan ayrı olarak 38 adet yüzey kazımız var. Onlara da ciddi destekler verdik. Tabii şimdi tarih için malzeme lazım. Yine bu tarih kongrelerinde yayınlarımızın kategorik olarak hangi alanlarda yoğunlaştığına da baktım yani bu 18 kongrede. Daha çok yani 1023 tane mesela Osmanlı tarihiyle. Neden Osmanlı tarihiyle ilgili bu kadar 3000 yayından niye 1000 tanesi Osmanlı? Çünkü arşivimiz çok zengin. Malzeme var. Mesela arkeoloji alanındaki çalışmalara bakıyorum 70'li yıllardan sonra. Yani toplamı 271 mesela. Dolayısıyla o zamanlar ilk başladığı zaman gerçekten bu alanda boşluk vardı ama arkeoloji alanında biz çok ileri noktalara geldik. Çok şükür bu kazılarımızın hepsini bizim kendi ekiplerimiz nezaret ediyorlar. Onların başkanlığında devam ediyor kazılar. Malzeme olursa bir şey söyleyebilirsiniz.
Evet.
Yani tarih çok, tamam biz bir muhasebe gibi düşünebilirsiniz. İktisat tarihçisi olduğum
ne
için.
Ne kadar gelir varsa.
Yani biraz yani öyle söyleyeyim. Mesela bir muhasebeci şirket hangi faaliyetleri yürütmüş, ne kadar maliyeti var, satış gelirleri yöneticinin önüne bir rapor çıkartır.
Evet.
Belki yönetici onu yorumlar, işte politika geliştirmek için kullanır. Tarih çalışmaları da böyle aslında. Hakikati vermelisiniz. Nasıl ki yöneticiye verilen bilgilerin doğru olması mecburidir. Yoksa yanlış kararlar alırsınız. Tarih de böyle. Düzgün veri vermek lazım. Şimdi bir de şunu söylememiz lazım. Tarih çalışmaları zor çalışmalar gerçekten. Zahmetli bir süreci içeriyor. Ve titizlikle, ciddiyetle konuların ele alınması mecburi tarih alanında. Burada taassuba, tarafgirliğe, subjektif değerlendirmelere yer yok. Neyse muhasebede olduğu gibi.
Evet.
Fakat kötü niyetli çevrelerin yaklaşımları, onların his dünyaları. Bu bizim en büyük engelimiz karşımıza çıkan. Mesela kongrelerin tarihini araştırırken şöyle bir şeye rastladım. İkinci Türk Tarih Kongresi'nin başkanlığını yapan marif vekilimiz Saffet Arıkan şöyle bir tespitte bulunmuş kongrenin sonunda. Özellikle yabancı ülkelerden gelen bilim heyetine şöyle seslenmiş. Bugün de çok önemli bu söyledikleri. Gerçekten çok önemli. Diyor ki, alimler hangi millete mensup olursa olsunlar, onlar yalnız kendi milletlerinin malı değildir. Çünkü tarih insanlığın evet. ortak malıdır.
Evet.
Mesela siz de demin konuşurken mimar olduğunuzu söylediniz.
Evet.
Mesela bir biliyorsunuz özellikle kıymetli eserlerimiz UNESCO'nun dünya mirası listesindedir.
Evet.
Onların korunmasına ayrı bir önem verilir. Hepimizin malı. Dolayısıyla bu yaklaşımlar maalesef enerjimizin bu kötü niyetli yaklaşımlar. Yani ülkemize tarih üzerinden yapılan saldırılar, kampanyalar bizim ciddi enerjimizi de bir şekilde yok ediyor. Açık söylemek gerekir. Bunlara cevap yazmaya çalışıyoruz.
Yazılı olarak mı gönderiyorlar?
Yazılı olarak da söylüyoruz. Çeşitli ortamlarda da söylüyoruz. Çünkü o tezlere karşı bizim cevap vermemiz Tabii. gerekiyor. Haklıyız. Bizim kurum olarak da özellikle bu Ermenilerin yıllardır bizi meşgul eden ne iftiraları. Dolayısıyla biz gerekli bütün çalışma, yani bilimsel olarak tarihçilerin artık bu konuda yapacağı bir şey kalmadı açık söylemek gerekirse. Yani bu konu tamamen siyasetin alanına girdi. İşte değişik ülke parlamentolarında aleyhimize kararlar çıkartmaya uğraşıyorlar. Bütün çağrılarımıza, Cumhurbaşkanımız çok üst düzeyde tarihçileri çağırdı, arşivleri açtık, biz onları açmadılar vesaire. Bunlar her kamuoyunun bildiği şeyler.
Evet.
Fakat şöyle de bir şey var, onu da söylemem icap ediyor. Aşırı derecede bir propaganda ile karşı karşıyayız. Tamam, bizim jenerasyonumuz, bizim neslimiz bu konuları biliyoruz biz. Ama yeni nesillere bu olayların doğrusu, nasıl bakılmalı bu olaya, nasıl yaklaşın, bunu da aktarmamız lazım. Yani çünkü sürekli gençlerimiz de bir propaganda altında. Yanlarına aldıkları ülkeler, işte Avrupa Birliği tamamı, Amerika, işte Latin Amerika'daki ülkeler. Tabii biz bunu bir yine ülke olarak diplomatik nezaket içerisinde bugüne kadar getirdik. Dışişleri Bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yaptı. Beraber çalışmalarımız var. Tabii bu alanda da şehitlerimiz de oldu bu meseleyle ilgili. Hepsine rahmet diliyorum. Bir de şunu söylemeliyim. İşte bu bize karşı yapılan iftiralara cevap niteliğinde gerçekten çok sayıda kitap yayınladık. Yabancı dilde yayınladık. Halen devam ediyoruz. Ama artık kısa, öz, böyle dijital çağda yaşıyoruz deniyor ya, ona ilişkin de içerikler hazırlamamız lazım. Biz son 2 yıldır kurum olarak bu mecrada da, sosyal medya alanında da çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar 1500 içerik ürettik.
Her gün bu bildiriler de yine internete verilecek mi?
Tabii tabii, tabii. Herkes ulaşabilecek. Zaten özetlerini verdik şu anda.
Evet evet, şu an özetleri
makalelerin tamamı da dijital olarak özellikle yayınlayacağız. Biz günlük içerikler üretiyoruz. Mesela bir serimiz var, tarihte bugün. Bugün ne olmuş? İşte onu 2 dakika 20 saniyede hem görsel hem sesli olarak hazırlıyoruz. Bunu da 3 kişiyle hazırlıyoruz.
Bunu soracaktım hocam. Kurum çalışanları mı hazırlıyor?
Sadece 3 kişiyle yapıyoruz. Ama hocalarımızdan, bilim kurulu üyelerimizden de zaman zaman yardım, özel dosyalar da hazırlıyoruz. Yani tarihte bugünün yanında özel dosyalar hazırlıyoruz. İşte arkeolojik çalışmalarımız, onları tanıtıyoruz. Fakat bazen umutsuzluğa düşüyoruz. Tamam, bu çalışmalarla ciddi bir takipçi sayısına ulaştık ama acaba izlenme oranlarına da bakıyoruz. Ortalama ne kadar izlenmiş? Yani 2 dakika 20 saniyelik ortalaması. Onları da baktığımız zaman 25-30 saniye maalesef.
İlk 30 saniyesi izlenim sonra kapanıyor.
Yani ortalaması belki. Evet, evet. Birçoğu tamamını da izliyorlar. Yani hep bizden böyle hap şeklinde hemen alalım, okuyalım. Mesela biz 2 dakikaya indirene kadar da çok ciddi zorlanıyoruz açık söylemek
hocam,
gerekirse.
Dediniz ya,
detayı çok fazla.
Tarih konuşuyoruz ve hem detay fazla, konular fazla. Bir de hani onu açıklayacak olan o süre gerçekten
süreye
yeterli.
Süreye de uymamız gerekiyor. Ama ben yine umutluyum. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar var. Gençlerle bir araya geliyoruz. Biz son yıllarda tarihe de merak da var.
Tarih kongresine gençlerimiz katılabiliyor değil mi?
Herkese açık. Evet. Zaten üniversitelerimizden ulaşım kolaylığı olsun diye biz serviste tarih bölümü öğrencilerine, özellikle Ankara'daki üniversitelerimiz, onları da davet ettik, duyurduk. Evet. Onlar da katıldılar,
sağ
olsunlar.
Çünkü neden sordum hocam? 2 yıl önceki tarih kongresinde ben o zaman işte mimarlıktan bahsettiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görevliydim ve ben o kongrede yer aldım. Hem de bütün kongrede sunumlarında da yer aldım. O yüzden hep genç arkadaşlarımız vardı
geliyorlar,
orada.
Geliyorlar, sağ olsunlar.
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde gerçekleşmişti pek çok sunum.
Evet. Şimdi tabii dijital çağda siz de TRT olarak bunun belki sıkıntısını çekiyorsunuz. Sabırsız gençlerimiz özellikle. Hemen hazır olsun.
Evet, evet. 6 saniyeye sığdırmaya çalışıyorlar.
İşte sizde 6 saniyemiş. Az önce sohbet ederken ben onu sordum özellikle. Ama bir şekilde çözüm bulmamız lazım. Yani bakın, sağ olsunlar bizim büyüklerimiz, hem öğretmenlerimiz hem aile çevremiz bize bu ülkenin ne kadar kıymetli olduğunu, ne tür mücadelelerle bugüne geldiğimizi anlattılar. Bizim de vazifemiz aslında kendi çocuklarımıza, öğrencilerimize, yeni nesillere bunu aktarabilmek. Yani tamam, bir varlık dönemi içerisinden geçtik. Hep hazır buldular her şeyi. Tabii bunları suçlamak için falan söylemiyorum yani. Ama mesela Cumhuriyetimizin 100. yılı gelecek inşallah. bu sene Büyük Taarruz'un 100. yılıydı. Evet. Çok güzel programlar yaptık gençlerimizle, sağ olsunlar. Ankara'dan bayrağı aldık, İzmir'e kadar götürdük, bütün şehitlikleri ziyaret ettik. Yine tarih kampları yapıyoruz, tarihe meraklı orta öğretim öğrencileriyle beraber. Tabii bu strateji oyunları vesaire tarih de gündeme geldiği için güzel de bir ilgi var aslında. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Ben çok konuşuyorum onlarla. Yani böyle indie şeyler söylemiyorum. Onları dinliyorum daha çok. Onların ne istediklerini, tarihe nasıl bakmak gerekir. Mesela daha çok bize tarih olarak anlatılanlar aslında tarih mi? Kronoloji büyük oranda yani. Şu tarihte ne oldu, bu tarihte böyle değil. Aslında tarih hayatımızın içerisinde olmuş bitmiş bir şey de değil.
Evet.
Bakın tarihe bakmak için şuradan yola çıkmak lazım. Yeni, eski. Yeni nedir mesela? Yeni dediğiniz şey nedir? Aslında yeni diye bir şey yok. Yani eskinin üstüne yapılan bir ilavedir o.
Tabii.
O akış devam edecektir. Kesinti yoktur tarihte. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman tıp konusunda da mesela deniyor ki işte sosyal bilim tarihi. Hayır. Yani siz mesela diyelim tıptan söyleyeyim, yine teknolojiden de örnek verebiliriz. Doktora gittiğinizde bile hikayenizi anlatmanız lazım ki doğru teşhis konulabilsin. Yine tıp okuyan bir öğrenci bu tedavi süreçlerinin hangi safhalardan geçtiğini, bu ilaçların testlerini, bunlar hep tarihsel bilgi aslında.
Tabii.
Bunları bilmek zorunda. Yani teknolojiyle uğraşıyorsanız yine aynı şekilde eğer tarihsel olarak bunun kaydı yapıldıysa bir daha o deneyleri sizin de yapmanıza gerek yok. Hazır tecrübe edilmiş veri var elinizde. İşte tarih
onu
bunu bir
üzerine koymak.
İşte üstüne koymanız lazım. Ama şimdi tarih dendiğimiz zaman menkıbeler, efsaneler, çok aşırı detaylar. Mesela ben iktisat tarihçisiyim. Hep söylüyorum bütün ortamlarda. Yani benim tarihi kahramanlarım patatestir, kömürdür, ondan sonra buhar makinesidir. Yani ben böyle bakıyorum olaya. Ama tarih bir bütündür elbette. Yani kömürün bulunması, işte madencilik nereden nereye geldi, hangi teknolojiler kullanıldı. Tabii çok detayı var bunda ama.
Alacahöyük'ten bahsettiniz. Ben geçtiğimiz yıl Alacahöyük'ü ziyaret etme şansına sahip oldum ve gerçekten büyülendim. Evet. Keşke daha genç yaşta ziyaret edebilseymişim. Çok geç bile kalmışım.
O epey eski başlanmış bir kazı. Aslında evet. 100 yıl daha devam etse kazacak yer var.
Alanı tam onu söyleyecektim. Alan inanılmaz büyük. Belki 100 yıldan bile daha fazla uzun süreyi kapsayabilir.
İğneyle oradaki kuyu kazmanız
evet,
lazım.
Evet, evet. Evet, o yüzden o arkeologlarımızı sizin nezdinizde hepsine kolaylıklar, iyi çalışmalar diliyorum değerli hocam. Bu arada yavaş yavaş süremizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. O kadar güzel oldu ki hocam sizinle sohbet etmek. Sesinize, soluğunuza sağlık. Siz sanki buraya geldiniz. Hani o bize o tarihte şöyle küçük de olsa bir yolculuğa çıkardınız. Gençlerimize çok güzel şeyler söylediniz. Son cümleleriniz olarak neler anlatmak istersiniz?
Ben şunu da en son söylemeliyim. Milli konular, milli heyecanımız. Mesela bu yıl Büyük Taarruz vardı. O mücadele ruhu, bunlar hep tarihten beslenen konular.
Evet.
Yani tarihin bir de bir özelliği var. Vatan sevgisi. Bunlar hep tarihten besleniyor. Burayı ihmal etmememiz gerekiyor. Bakın bugün niçin lazım? Çünkü milli mücadeleye başladığımızdaki ortamı, imkanları, bunlar hepimiz biliyoruz. İnanın günümüzde bundan çok farklı değil. Bakın çevremizde olan son gelişmeleri.
Çok haklısınız.
Bizim bu mücadele ruhunu diri tutmamız lazım. Çok iyi örneklerimiz var. Elimizde işte tarih bunun için vardır aslında. Biraz da böyle bakmak lazım. Tabii hamaset yapalım manasında söylemiyorum. Bizim birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Nasıl milli mücadelede çocuk, yaşlı hepimiz el ele verdik.
Evet.
Şimdi de buna çok ihtiyacımız var. Burası zor bir coğrafya. Tarih kurumu da onun için kuruldu aslında. Yani Sevr'deki haritalar şu anda masada maalesef.
Ne yazık ki.
Yani bizim ülkemizden kıymetli bir ülke yok. Bu kadar zengin tarihsel olarak her alanda. Yani dünyanın burası göz bebeği. Ben gençlere yine söylüyorum. Sonuna kadar da olsa Atatürk'ün dediği gibi biz burada öleceğiz. Maddi imkanları çok fazla olabilir ama ülkemizi terk etmeyeceğiz kesinlikle. Evet, evet. En son böyle kapatayım.
Sağ olun değerli hocam. Çok teşekkür ederiz. Şu hatırlatmayı yaparak da kapatalım. Sevgili dinleyicilerimiz 7 Ekim yani Cuma gününe kadar devam edecek. Hala eğer öğrenci kardeşlerimiz varsa katılmak isteyen onlara da çağrıda bulunmuş olalım. Bu arada bildiri kitapçığımızın özetleri internet sitemizde Türk Tarih Kongresi diye 19. Türk Tarih Kongresi olarak arama motorlarında aratırsanız bildirinin özet kitapçığına ulaşabilirsiniz ve bildiri programına da ulaşabilirsiniz değil mi hocam? Her gün ve her saat diliminde hangi konuların olduğunu
merak ettikleri şeyleri de bizim sayfamızdan girerek
Facebook sayfamız mı?
Sosyal medya sayfalarımızdan, web sayfamızdan da o konularla ilgili görüş alabilirler. Her zaman soracakları şeyleri biz cevaplarız inşallah.
Bu hatırlatmayı da yapalım hocam. Çok çok teşekkür
ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza fırsat sağlık. Verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Çok onur duyduk bugün stüdyomuzda bizimle olduğunuz için. Size de kolaylıklar diliyoruz. Çok işlerinizin yoğunluğu arasında bize vakit ayırdınız.
Çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Birol Çetin hocamız stüdyomuzdaydı. 19. Türk Tarih Kongresi 3-7 Ekim 2022 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştiriliyor. Detayları değerli hocamızla konuşup kendisine katıldıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Aman ölüm zalim ölüm,
Bakan devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Atipler hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yakın zamanda hemen yarın itibariyle başlayacak etkinliğimiz sevgili dinleyicilerimize duyuralım. Katılmak isteyenler olur ise muhakkak yerlerini almalarını şimdiden söylemiş olalım. Sevgili dinleyicilerimiz Edirne'de Göç Türküleri konseri olacak ve Göç Fotoğrafları sergisi bir hafta süreyle siz değerli ziyaretçilerini bekliyor olacak. Tabii ki Trakya Üniversitesi Göç ve Mübadele Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor Edirne'de bu etkinlikler. Hocam kolaylıklar diliyoruz. Detayları konuşalım yine konserimiz ve sergimizle ilgili ama hemen öncesinde biraz merkezden bahsetmenizi rica edebilir miyiz?
Tabii.
Göç ve Mübadele Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ne zaman kuruldu? Hangi amaçlarla kuruldu?
Sezin Hanım, aslında bu merkezimizi kurma faaliyetlerini başladığımızda biz bir enstitü kuralım istedik. Göç ve mübadele çalışmalarıyla ilgili bir uygulama araştırma enstitüsü. Ancak o günkü koşullarda böyle bir merkeze izin alabildik Ankara'dan. Edirne'de özellikle jeopolitik ve jeostratejik konumu gereği tarih boyunca göç hareketlerine sahne olmuş Edirne'de ve bu Edirne'de muçin bulunan Trakya Üniversitesi'nde böyle bir merkezin olmaması büyük bir eksiklikti. Evet. Rektörümüz Profesör Doktor Ferhan Tabakoğlu hocamın önderliğinde ve yol göstericiliğinde böyle bir faaliyete hamle yaptık, yola çıktık ve sonuçta enstitüden merkeze dönüştürmek suretiyle bugün böyle bir merkezimiz var. 2020 yılından beri aktif olan bu merkezimizde bir Lozan'la ilgili bir söyleşi, bir program gerçekleştirdik geçmişte. Onun yanında malum pandemi sürecinde de doğrusu bazı faaliyetlerimiz doğal olarak
aksamak durumunda
kaldı. Aksadığı için. Tabii. Şimdi pandemiden sonra en önemli, en kapsamlı faaliyetlerimizden bir tanesini yapıyoruz. Bu aslında bir bilimsel araştırma projesi. Göç ve göç türküleri, müzik, fotoğraf, kültür, sanat etkinliği başlıklı bir faaliyetimiz bu. Bir taraftan fotoğraf sanatçısı Behiç Günalı'nın 1989'da Bulgaristan'dan Türkiye'ye yapılan göçü fotoğrafladığı fotoğraf sergisi olacak. Aynı zamanda da aynı alanda onunla birlikte de Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde barınan kadın göçmenlerimizin usta öğreticiler eşliğinde geri dönüşüm malzemelerinden yapmış oldukları el işi malzemeleri ve yine aynı kadın göçmenlerin yapmış olduğu resimler de sergilenecek aynı fuayede. Dolayısıyla iki tane sergimiz var. Yarın akşam 19'da bunlar olacak. 19-15'te de yarın akşam konserimiz var.
Olacak.
Evet, konserimizde de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Korosu'nun çok kıymetli sanatçıları bizim seçtiğimiz, merkezimiz olarak seçtiğimiz 14-15 tane türkümüzü ki bunların yaklaşık 8-10 tanesinin de hikayesini nacizane kaleme aldım ben.
Ah,
o hikayeleri de anlatacağız. Yakılma hikayelerinde.
Evet, yayınımızda daha bu, önceki bölümlerimizde konuşmuştuk.
Evet, evet konuşmuştuk. Bu sefer o bölümde Rumeli'yi anlattık ama bu yarın akşam göç türkülerini anlatacağız. Belki de göç türküleri okunacak.
Hangi türküler hocam? Birkaç tane şöyle hatırlatma amaçlı söyler misiniz?
Yarın akşamki türkülerimiz.
Evet evet hani o göç türkülerinden biz seçtik dediniz ya.
Tabii ki de bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı. Biz bunu programımızda da söylemiştik.
Evet.
Programımızda söylemediğimiz Hayati Vasfi Taş Yüreğin bir şiirinden ortaya çıkan çok güzel bir şarkı var. Onu da aslında bizim programlarımızda şiirsel metnini ben ifade etmeye çalışmıştım hatırlarsanız.
Evet, hatırlamaz mısın?
Onun türkü modunu söyleyeceğiz. Buluştuk Budapeşte'de, Tuna yandı, ben ağladım. Geçmişi ya dede ede, Tuna yandı, ben ağladım. Aral dedi, Musul dedi, Kırım, Kerkük nasıl dedi. Anlat, anlat usul usul dedi. Tuna yandı, ben ağladım. Hasret çekmişti özüne, Türk tütüyordu gözüne. Sürdüm yüzümü yüzüne. Tuna yandı, ben ağladım. Bu türkümüz de var. Bir de çok beni etkileyen, mutlaka dinleyenler üzerinde de çok büyük etkisi olan, bir dönem marş gibi de söylenmiş olan Bozdoğan türkümüz var. Erzurum'da Ermeni ve Rus işgali yaşandığı zaman Erzurum'dan yapılan büyük bir göç hareketini ifade eden, göç göç oldu, yollara düzüldü diye başlayan bir uzun havamız var. Almanya acı vatan, giden geri gelmiyor diye Almanya'ya 1960'larda başlayan göçü anlatan bir türkümüz var. Bir de bir zeybeğimiz var. Harman dalı oynayacak bir zeybeğimiz var. Hemen hemen yani programlarımızda en önemli göç türkülerimizden bir tanesi de ben bir Roman kızı gördüm Tuna boyunda. Tuna boyu programını bir yıl birlikte sürdüren, evet, bir kişi olarak Tuna boyunu böyle bir program içine sokmasak eksik kalırdı diye düşündük. Onu da programımızın içine onu da koyduk. Sadece Tuna boyunda değil, mum gibi yanan Kerkük diyerek Kerkük'e uzandık bir taraftan, diğer taraftan da 1950'lerde yaşanan o büyük Kırım göçünü ifade eden biz Kırım'dan çıkanda diye başlayan, başlı başına bir dram olan Kırım türküsü de yine yarın akşamki programlarımızın içinde yer alacak olan türkülerimizden bazıları olarak sayabiliriz.
Evet, videoya kaydedilir mi hocam? Hani şimdi yurt dışında bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz, ah keşke biz de yaşasaydık o ortamı derlerse.
Evet.
Hani internet üzerinden izleme şansları var mı?
Sizin Hanım, Trakya Üniversitesi'nin resmi sayfasını takip ederlerse, hı hı, zannediyorum canlı olarak da programın
çok
oradan,
güzel olur. Çok güzel
sosyal olur. Medyadan da, Trakya Üniversitesi sosyal medyadan da bu yayınlanacaktır diye konuştuk hocalarımızla. Yayınlanacağını düşünüyorum. Çok da güzel olacak. Şeylerin içerisindeki, türkülerin içerisindeki en etkili olan türkülerden bir tanesi de çıkayım gideyim Urum eline arzuhal yazayım Mehmet Beyler Bey'ine türkümüz de yarın akşamki türkülerin arasında yer alacak.
Evet.
Biz bunları göç türküleri başlığı altında yarın akşam sunacağız. Peki göç türküleri mi okunacak? Yoksa göçün türküsü mü? Yoksa türkünün göçü mü söylenecek? Doğrusu buna ancak katılanlar karar verecekler. Çünkü hiçbir göç türküsü tek başına türküden ibaret,
tabii,
değil.
Hikayeleri de
mutlaka
var dediniz ya hocam.
Evet,
kaleme aldığınızı,
evet, evet,
ifade,
evet, evet,
ettiniz.
Evet.
Yani onları da okuyacak mısınız?
Olacak.
Yani onların da hani o hikayelerin de okunması gibi bir bölüm olur mu türkülerin
tabii
arasında?
Ki de, tabii ki de. Tabii ki de. 7-8 tane, hepsinde olmayacak ama 7-8 tane türkümüzün, göç türkümüzün hikayesini de son derece donanımlı sunucu arkadaşlarımız sahneye çıkacaklar ve onlar da bunları sahnede bu hikayelerini,
evet,
anlatacak.
Hocam hikayeler o kadar önemli ki süremizin de ne yazık ki yine sonuna geliyoruz ama hani şunu ifade etmeden bitirmek istemedim. Bazen bir türküyü dinliyoruz, hatta bazen hareketli bir türküyü dinlediğimizi fark ediyoruz ama sözlerine çoğu zaman sanki bakmıyoruz. Acaba ne dediğini hiç anlamaya çalışmıyoruz ama hikayesini dinlediğimizde gerçekten bunun için mi yazılmış diye bazen hayrete düşüyoruz. Ben bu hareketli türküde neşelenirken bir bakıyorum ki içinde çok farklı bir hüzün barındırıyor. O yüzden türküler çok çok değerli. Belki son cümlelerinizi bununla ilgili kapatabiliriz hocam.
Şöyle, evet, kapatalım. Şöyle diyelim Sezin Hanım. Aslında öncelikle şunu söyleyelim. Göç bir tek insanın gerçekleştirdiği bir eylem değil. Göç edenlerle birlikte türküler de göç etmiş. Türküleri yakanlar da göç etmiş. Dolayısıyla türkülerin de tıpkı insanlar gibi bir göç olayına tabi olduğunu rahatlıkla buradan hareketle söyleyebiliriz. Şu çok önemli diye söylüyorum. Bunun mutlaka bilinmesi gerektiği için söylüyorum. Türkülerle alakalı olarak türkülerin içinde çok saklı duyguların olduğunu, türkülerin içinde çok saklı umutların olduğunu, çok saklı gerçeklerin olduğunu ifade etmek istiyorum. En çarpıcı sözüm şudur. Bir milletin türkülerini yapanlar, bir milletin türkülerini yakanlar, kanunlarını yapanlardan daha güçlü olmalıdır. Daha güçlü olmalıdır ki türkülerle beraber bir medeniyet, türkülerle beraber bir kültür çağdan çağa, çağlardan çağa varlığını sürdürsün.
Sağ olun hocam. Ne de güzel sonlandırdınız cümlelerinizi. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız
ben
için.
Teşekkür ediyorum.
Yarın için heyecanınızı hissediyoruz hocam.
Evet.
Hem size hem de tüm üniversitemizde bu alanda çalışan herkese çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.
Ben çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Beni yalnız bırakmadınız. Dinleyicilerimizin hepsini bekliyoruz inşallah. Göç Türküleri Trakya Üniversitesi Göç ve Mübadele Araştırmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bu etkinliğimize sizin vasıtanızla bütün dinleyenlerimizi davet ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Size hoşçakalın.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Atipler hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Trakya Üniversitesi Göç ve Mübadele Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yarın itibariyle Edirne'de Göç Türküleri konseri düzenlenecek ve bir hafta süreyle ziyaretçilerini bekleyen göç fotoğrafları sergisi düzenlenecek. Detayları hocamızla konuştuk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle Güne Bakan'ın da bugünlük sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın.